Dördüncü ayrım, sayfa 45. Yaşamın boyu kaçtığım bu kentte, yaşamın boyu kaçtığım şu boruların, şu beyaz çarşafların, kirli hastane odalarının ve tanımsız acı kokuların içine dönmem, beni bunlara döndürenin ise Nevit'in ölümü olması, bir yazgıdan, nedenini hiç öğrenemediğim bir lanetin izinden başka ne olabilir? Onun için artık başka kentler olmayacak. Buraya, doğduğum ve ayaklarımı ilk kez bastığım bu toprağa, saplanıp kalmaktan başka seçeneğim yok. Onu sarsmak, tokatlamak, ona yardım ettiğine inandığımız bütün bu insanların yapmadığı bir şeyler yapmak istiyorum. Dünya mucizelerle dolu değil miydi? Bir mucizeyi yakalayabilmek için bir damla düşüyor. Geldiğim gün evdeydi. Sessiz ve karanlık bir köşede uyuyordu. Yanına gittim. Yol boyu düşündüğüm bütün felaketlerin yalnızca büyük bir şaka olduğuna, telgrafı Nevit'in çektiğine ve kapıyı açıp bana kahkahalarla güleceğine inanmak istemiş, son ana kadar bir yalanı sürdürmeye çalışmıştım. Bir taksiyle büyük bulvarlardan geçtik. Tanıyamadığım yeni bir kent oluşmuştu sanki. İlk kez gördüğüm büyük yapılarla kaplanmıştı eski büyük boşluklar. Faytonla gezdiğimiz pek çok geceyi, çocukluğumuzun öğle sonlarını hatırlamaya çalıştım ama yapamadım. Yanına, yatağın kenarına oturdum. Gözlerini açana dek hiç konuşmadan bekledim. Yüzü şişmişti, saçları dökülmüş, yaşlanmıştı. Sonra Lale elimden tutup içeri, salona götürdü beni. İkimiz için çay getirdiğinde fincanları tanıdım. Yüreğime sayısız iğne saplandı birden. Aynı anda korkunç bir ağlama isteği duydum. Yine aynı anda Lale'nin tek başına olduğunu, kim bilir ne zamandır bu karanlık evde bu acıyı yaşadığını, bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Abim ölüyor dedi. Nevit tatilden döndüğünde öğrenmişti. Sonra birden korkunç baş ağrıları başlamış. Hastanede onu yaşatmak için aynı zamanda öldüren iğneler yapmışlardı. Her keresinde kusmuş, acı çekmiş, bir daha gitmeyeceğini söylemiş ama gitmişti. Sonra bir ay kadar çok iyiydi dedi Lale. Bir an her şeyin düzeldiğine, bilimin yalancı mucizesine gerçekten inandık. Yeniden canlandı. Saçları çıkmaya başladı. Ama birkaç gün önce bir gece tuhaf fırıltılarla uyanmıştı Lale. Nevit'in yataktan sarktığını, gözlerinin kaydığını, nefes alamadığını görünce doktoru çağırmış, o gelene kadar her şey düzelmişti. Nevit sonradan bunu hatırlamamıştı. Artık hiçbir şey bilmiyorum diyordu bu eski çocuk. Şimdi genç, herhangi bir kıza benzeyen, benimle gelemediği için saatlerce ağlayan sıkıcı kız kardeş. Belki de onun için seni çağırdım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gitgide kötüleşiyor. Artık birçok şeyi hatırlamıyor. Ve çoğu kez saçmalıyor. Çok fazla uyuyor. İlaçlarını içmiyor. Çocuk gibi dilinin altına saklıyor. Ben gidince tükürüyor. Son iki gündür hiç konuşmuyor. Yemek yemiyor. O zaman zaman gelen canlılık anları yok. Sonra Nevit uyandı. Beni görünce şaşırdı. Kollarını kaldırıp selamladı. Çok eskiden yaptığımız gibi konuşamıyorum ama her şeyi hatırlıyorum. Sensin, yıllardır yoktun. Beni aramadın. Son konuştuğumuzda telefonu kapatıp gittin. Bak işte seni tanıdım der gibiydi. Dudaklarını kıpırdattı. Dili dolaşır gibi bir şeyler söylemek istedi. Olmadı. Lale onun birkaç gün önce yürümek istediğini düşündüğünü ve bacaklarının tutmadığını gördükten sonra her şeyi bıraktığını söylemişti. O gece onu salona taşıdık. Uyurken Lale ile konuştuk. Sabaha dek bekleyerek. Hastaneden çıktıktan sonra evine gitmiş. Kötüleştiği zaman Lale onu zorla buraya, annesinin evine getirmişti. Bu evdeki her şey çok uzak bir tanıdığı andırıyordu. Bu ev, babası öldükten sonra aldıkları ve Nevit'in hemen hiç oturmadığı bu ev çok fazla şey çağrıştırıyordu. Bir ya da iki kez Nevit'le geldiğinizi hatırlıyordum. Nedense şu kristal meyveliğe dikkat etmiştim. Şu tabloyu hiç hatırlamıyordum. Koltuklar bu renk miydi? Nevit zaman zaman gözlerini açıyor, bize bakıyor, yeniden uyuyor. Zaman zaman tuhaf sesler çıkarıyordu. Ertesi gece biraz dalmışken Lale uyandırdı. Koşarak yanına geldim. Söylediği gibi kaskatı kesilmişti. Dudakları aralık, dişleri sıkılıydı. Nefes aldıkça hiç unutmadığım o tuhaf hırıltı duyuluyordu. Gözleri kaymıştı. Sonra buraya geldik. Doktoru çağırdılar, serum bağlandı. Ve her şey birkaç saat öncesine döndü ama o gece yüreğime yerleşen çarpıntı bir daha hiç geçmedi. Bir minibüsün içinde elini tutmuş gidiyordum. Öteki elimde nereden geldiğini anlamadığım bir kolon yeşisi vardı. Belki de ambulansı çağırmamıza ve onu taşımamıza yardım eden komşulardan biri vermişti. Değerli bir şey gibi onu bırakamıyordum. O berbat ses sokaklarda yankılanıyordu. O mavi ışık başka arabalara yansıyor, duvarlara çarpıyor, yolu açmaya çalışıyordu. Bir damla daha düşüyor. Olmak istediğim yer burası değildi. Uzun zaman önce gördüğüm ve hiç unutmadığım bir düşte büyük bir bahçeden geçiyordum. Ucu bucağı olmayan ama yer yer eski, demir kapılarla dolu bir bahçeydi bu. Açılmış, yeşilliklerin içinde kaybolmuş bu kapılardan bir yere çıkılmıyordu. Uzun uzun yürüdükten sonra denizle karşılaşıyordunuz. Şimdi bu düşün evde anlatıyordum. Onun bu anda orada olmasını diliyordum ama o denizi tanımlamak mümkün değildi. Bir kayıkla ilerliyordum. Denizin çok yüksek olduğunu hissediyordum. Gökyüzüne çok yakın, yeryüzünden oldukça uzak ama burası bahar günlerinde pırıltılı bir örtüyle yalıların, tepelerin, camilerin arasında dağılıp uzaklaşan boğaz değil miydi? Kömür depolarının önünden geçiyordum. Bırakılmış, yıkılmaya yüz tutmuş ahşap köşklerin ve sonunda daha da yükselerek denizden ve mavilikten başka hiçbir şeyin olmadığı bir yere geliyordum. Ama ölümsüzlüğün o ince çiçeğini almak için değil. Belki de sonsuzluğun burası olduğunu düşünüyordum ve sonsuzluktan başka bir şey olmayan ölümün orada tıpkı Selin'le sarılıp yattığımız öğleden sonraları gibi kalmak istiyordum. Oysa yaşamım boyunca kalmak istediğim hiçbir yerde kalamadım. Hayır, dünyanın herhangi bir yerinde kısacık yaşamımızın içine sığdıracak görüntüler aramadım. Hiç kıpırdamadan küçücük bir odada kalmak, onunla birlikte tavana bakmak istedim yalnızca. Ama yaşam buna bile izin vermiyor. Ve şimdi en olmak istemediğim yerdeyim. Bir dostun ölüm döşeğinin yanında. Beyaz ayaklarının, bir dostun çocukluğumun, beni buraya alıp getiren, sürükleyen, sayısız ayrıntıyla örülmüş yaşamımın dönüm noktasının ölüm döşeğinde. Sabah ezanı okunuyor. Nevit acıyla yüzünü buruşturuyor. O makine hiç durmadan bip, bip, bip, bip, bip o sesi çıkarıyor. Beyaz ışık yanıyor, damlalar düşüyor. Selin şimdi denizden esen rüzgarın onu hep korkuttuğu evinde uyuyor. Bana bir yaşam taşı veren kadın herhangi bir kulüpte bir erkeğin hiç değişmeyen konuşmalarını dinliyor. Belki telefonla hiç tanımadığı insanları arayıp bu sonsuz yalnızlığı unutmaya çalışıyor. Ama asla unutamayacak. Çünkü telefonları açıp bildik cevap işaretleri söyleyenler hemen sonra bir düdük sesine dönüşecek. Sayısız insanla birlikte olduğunu ama onlara asla ulaşamayacağını bir kez daha acıyla anlayacak. Şimdi artık tanınmaz hale gelmiş bu bedenden yavaş yavaş çekilip giden ışığı görebiliyorum. O ışıkla birlikte yaşamımdan ne çok görüntü gidiyor. Sanki oradayım. O aydınlık gününde son yaz güneşi oyuncak bir top gibi uzaklaşıp küçülüyor. Parantez içinde, gidersen bir daha onu göremeyeceksin diyor Nevit. Parantez sonu. Bugünün azalışı, belki bir daha göremeyeceğim ayrıntılarla kazımaya çalışıyorum belleğime. Sandallar. Parantez içinde, ne onun ne de senin bulabileceğiniz başka bir yaşam yok. Kimsenin tek bir sözüyle mutlu olmayacaksınız. Kimsenin tek bir sözü yüreğinizi öyle acıtmayacak. Parantez sonu. Öyle ya, ikisi de vardı. Acı ve mutluluk. Ama biz yalnızca mutluluğu arıyorduk. Sandaldan yılan balığının kapıp gittiği çiçeği, gökyüzü, uzakta kırmızı, pembe, turuncu renkler alıyordu. Sanki her şey bizi bırakıp gidiyordu. İskelede ayaklarını sallayan sarışın bir çocuk. Parantez içinde, burada büyüdük. Her şeyi konuştuk. Bedenlerimizi ilk birbirimize gösterdik. Bırak onunla bir kez de ben konuşayım. Birbirimizi anlamamakta direnen iki aptal olduğumuzu söylemek istiyorum. Parantez sonu. Belki de bizi bir araya getiren, ne olduğunu hiç düşünmediğimiz, varlığına hiç inanmadığımız bir şeyi anlamayacak kadar aptal, hızla geçen bir tekne. Nevit'in sessizlik anlarını bölen ve bir radyo oyunundaki konuşmacıları çağrıştıran sesi, azalan zaman. Parantez içinde, her ilişkide olabilecek bir şeyi neden bu kadar büyüttüğünüzü anlamıyorum bir türlü. Parantez sonu. Küçük tahta bir atın üstünde ileri geri sallanan bir kız çocuğunun fotoğrafı. Zaman zaman karşılıklı bağıran köpekler. Parantez içinde, buna hakkın yok. Onun bir kocası, senin dışında kurulmuş bir yaşamı var. Parantez sonu. Kırmızı ışıkları yanıp sönerek büyüyen uçaklar, akşamları üşümek. Parantez içinde. Yine de gidip ayaklarına kapan. Ona hayatın en büyük yanlışını yaptığını söyle. Parantez sonu. Ona Selin'i, bu çam çocuğu, her şeyin nedeninin görünürdeki basit aldatma olmadığını, kıskançlık olmadığını, bir başkasının teninde çıkardığım seslerin onunla yaşadığımız tanımsız bütünleşme anlarını, sözcükler, dokunuşlar, salgılar ve giderek artan dayanılmaz bir hal alan sıcaklıkla oluşan o birlikte yarattığımız şeyi öldürmek anlamına geldiğini söylemiyorum. Zaten bunu çok sonra anlattım ama neden yaptığımı değil. Renkli yazlık sandalyelerde oturuyoruz. Ağaçların içinde burada oturduğumuz ne çok gün var. Burada böyle aynı biçimde otururken ne çok acı duyduk, ne çok sevindik, ne çok bekledik, ne çok sıkıldık, ne çok güldük. Akşamlar, sabah kahvaltıları, öğle uykuları, sonu gelmez konuşmalar, macera romanları, çoğu kez gerçekleşmeyen düşler, okul günleri, denizin üstünde sabah ışıkları geçti. Bu sandalyeler birkaç kez değişti, kumsala iskele yapıldı, korkuluklar birkaç kez boyandı, uzakta eski evlerin yerine siteler kuruldu. Parantez içinde, kısacık bir zamanda bunca ayrıntıyla büyümüş bir sevginin bitmesine kimse karar veremez. Parantez sonu. Öğle sonları içeride piyano çalardım. Nevit kapıdaki çıngırağı tutarak girer, kimseye haber vermeden burada oturur, beni dinlerdi. Dışarı çıktığımda onu, gemilere, ardında ne olduğunu hiç bilmediğim ufka bakarken görürdüm. Kuş sesleri hiç kesilmezdi. Sıcak buraya, ağaçların arasına bile yığılır, hoş bir tembelliğe kapılırdık. Parantez içinde, nedir bunca dönüşsüz olan, ölümden başka dönüşsüz olan ne var? Parantez sonu. Kargalar girişte sallanan tüller, Ağustos böcekleri, ona bakıyorum. Söylediği o dönüşsüz yerde şimdi, o küçük parlak ışık kümesini görebiliyorum sanki. Gide uzaklaşıyor ondan, hava aydınlanıyor, pencereye gidiyorum, geri dönüyorum. Birden onun soluk aldığını görüyorum. Duyuyorum. Sonra aldığını, sonra araların uzadığını, derinleştiğini. Nevit, Nevit diyorum ona. Göğsü şişiyor. Gözlerinde yaşlar var. Hiç kıpırdamıyor. Koşarak koridora çıkıyorum. Hemşireler geliyor. Doktoru çağırıyorlar. Uykulu yüzüyle genç bir çocuk siyah bir torbayı ağzına sokuyor. Yaşamın geceden sabaha yavaş yavaş ondan uzaklaşıp giden o parlak ışığın bu küçük siyah torbanın içinden yeniden ona ulaşabileceğine inanmıyorum. Sonra uzun aralarla soluk alıp vermesi de duruyor. Gidip göğsüne yatıyorum. Sanki üşümüş. Beni kaldırıyorlar onun yanından. Çocukluğumun, gençliğimin böyle kas katı bir gövde gibi biçimlenmiş acının yanında yatmama izin vermiyorlar. Yeniden pencereye gidiyorum. Yeniden ona bakıyorum. Bitti. Bitti. Bitti. Üstünü örtmelerini istemiyorum. Sonra beni dışarı çıkartıyorlar. Koridorları geçiyorum. Bu beyazlıktan, bu kirli, çirkin, pis kokulu beyazlıktan kurtulmaya çalışıyorum. Duvarlara çarparak sokağa çıkıyorum. Kentin eski ara sokaklarından neredeyse yuvarlanarak aşağı, denize inmeye çalışıyorum. Bütün bu acıları uzaklara fırlatıp atmak için o oku kim verebilir bana şimdi? Birkaç gün önce bir istasyondaydım. Dünyanın her yerinde tren istasyonları birbirine elveda diyen insanlarla dolu ve ben dünyanın herhangi bir yerindeki bir istasyonda çocukluğumdan beri hep aynı acıyı duyuyorum. Oysa aynı yerde pek çok insan birbirine kavuşuyor, sarılıyor uzun ayrılıklardan sonra. Kırmızı ışıkların yanıp söndüğü makinalarda sayısız kez bir konuşmayı, herhangi bir konuşmayı başarmaya çalışıyorum. Telefon defterimdeki sayfaları çevirerek üstü henüz çizilmemiş numaralara bakıyorum. Düğmelere basıyorum. Bir boşluğun sesi gibi sürekli belli aralıklarla orada, orada, orada ve hep kulağımda yinelenen o tek düze sesten başka bir şey yok. İnsanlar konuşuyor. Birbirlerine elveda, elveda, elveda diyorlar. O büyük saatin kolları dönüp duruyor kendi çevresinde. Kendi kendime yeryüzü çok büyük değil miydi? Artık uzaklıkların hepsinden haber alabiliyorum. Benim gidebileceğim, bir kez daha başlayabileceğim, telefonların, konuşmaların açılacağı bir ülke yok mu diyorum. Burada, bir istasyonda herkes gidiyor, ben kalıyorum. Artık çok geç. önümden geçen insanların ayrışmaz gürültünün içinde kulağıma çarpan sözlerin bir araya gelmeyen, bir yere birbirlerine ait olduğumu söylemeyen bölük, pörçük konuşmaların, görüntülerin arasında otururken dünyayı oluşturan sözcüklerin gerisinde kaldığımı, ne yapsam ulaşamadığımı, artık oraya dönemeyeceğimi anlıyorum. Kimseye bir şey iletemiyorum. Kendimi çok yalnız hissettiğimi, çocukluğumdaki evlerin hepsinin yakıldığını, sokaklarda büyük farelerin dolaştığını, cesetlerin üstünün gazeteyle örtülüp yollarda bırakıldığını iletemiyorum kimseye. Her yanda ayrılık işaretleri. O yaşam taşı ışığına tutunuyorum. Daha da mavileşiyor.